Ayrım 33, Dersim Dile Geldi, Celal Yıldız, sayfa 320. İnsanların beti benzi sararmış, kara gözler korkudan dışa fırlamıştı. İnsanlar çaresizdi, insanlar dardaydı. Kan kusan silahlar her an üzerimize dönük ve elleri tetikte olan askerler komutanın ağzından çıkan ateş emrini bekliyordu. Bazılarının korkudan çeneleri kilitlenmiş, bazıları tepeden tırnağa titriyordu. Sanki sara nöbeti tutmuştu. Ölümle yaşam arasında saniyelik bir an vardı diye konuşmaya devam ediyordu Müslüm. Onun konuşmasının arasına giren dinleyicilerden biri, ''Bakın kadınlar geliyor, kadınlar bahçelerde dut toplamış, ellerinde sepetler var, herhalde bize de biraz dut verirler.'' dedi. O an tüm insanlar yeni gelenlere baktı. Müslüm'ün ilginç konuşması yarıda kaldı, konuşmaların konusu değişti. Bir köylü, ''Bakın kadınların içinde muzip gule de var, şimdi burası şenlenir.'' dedi. Bir yaşlı, ''Bu gule bizim köyün Nasreddin hocasıdır.'' Bir genç, ''Bu gule var ya, bu muzip gule acı olayı bal eyler, en acıklı anılarını bile espriyle karıştırarak sunar.'' Musa, ''Bu gule olayları hepimizden iyi anlatır, o da kötü günde aramızdaydı, o zaman yaklaşık 9 yaşındaydı, olayları çok iyi hatırlıyor, bırakın bundan sonrasını gule anlatsın. Bu Kolcik Zeynel'in kızı Zule, aynı babası gibi muziptir. Kolcik Zeynel bu civarda hiçbir cenaze için gözyaşı dökmemiştir. Ayrıca her ölenin mezarı başında ölen sağken birlikte yaşadıkları gülünç anıları anlatarak insanları mezarlıkta güldürmeyi adet haline getirmiştir. Bundan dolayı bunların sülalesine tatlı deli derler.'' dedi. Bu konuşmaları yarım yamalak duyan orta boylu güler yüzlü gule kinayeli konuştu. ''Hakkımda iyi şeyler söylemediğinizi duydum.'' diyerek bir taşın üstüne oturdu. Tüm kadınlar da yanına çöktüler. Bu köyün halkı büyük bir aile gibiydi ve aralarında samimiyet vardı. Ayrım gayrım yoktu. Dersim halkının törelerinde kadın erkek hep birlikte oturur ve sohbet ederdi. Bu konuda Dersim diğer bölgelerden farklıydı. Çok ilgi duyduğu 38 olaylarına tekrar dönülmesi için Gule'ye birkaç soru yöneltti öğretmen. ''Gule, 38'de jandarmalar köyü basınca neler oldu, neler yaşadın? Ve dağlara kaçan babanız size nasıl kavuştu? Batıya sürülen sizleri sonradan nasıl buldu?'' Sohbeti ve konuşmayı çok seven Gule, kendine konuşma fırsatı veren bu sorulardan çok hoşlandı. Önce başında yana sarkmış olan beyaz yazmasını düzelterek sürgünde öğrendiği düzgün bir Türkçe ile başından geçenleri anlatmaya başladı. ''O gün köyde bulunan tüm insanların bizzat yaşadığı ve bildiği gibi bizim köyün mağarasında saklanan Koçan aşiretinin kadınları görülünce doğu tarafından köye giren boz elbiseliler köyümüzü sardılar. Bu karmaşada erkeklerin bir kısmı köyün batısındaki bahçelerin arasından dağlara kaçabildi. Köyde kalan kadın erkek çoluk çocuğun hepsini Mısto'nun evinin yanındaki büyük harbana topladılar. Evlerde bir can bir nefes kalmadı. Dağlara kaçamayan tüm köylüler tuzağa düşmüştü. Kurt kapanına yakalanmıştı.'' Gule daha önce anlatılanları duymadığı için anlatılan bazı bölümleri tekrarlıyordu. Çünkü aynı olayları hepsi birlikte yaşamışlardı. ''Etrafımız top tüfeklerle sarıldı. Namlular üzerimize dönüp korku ve endişe içinde bekliyorduk. Kafese konulmuş yabanıl ürkek bir ceylan gibiydik. Kartalın pençesine düşmüş bir zavallı kuş gibiydik. Korkudan tir tir titreyen, ağlayan, dua eden, vasiyet eden. Ortalık mahşer gününe döndü. Bir şın şıvan başladı ki ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Mitral gözler, silah namluları üzerimize dönük duruyordu. Korkulu gözler ölüm saçan silahların karanlık deliklerine dikilmişti. Askerler bizi taramak için komutandan emir bekliyorlardı. Daha önce komşu köylerde halkın topluca kurşuna dizildiğini de duymuştu. Kurşuna dizilmek için namlulara bakan korkulu gözlerle bekleyen yüzlerce esirin o anda beyninden geçen düşünceleri anlatmak imkansızdır. İnsanlar ölüme yaklaşırken dünya insana cennet gibi güzel görünür. Bizler bu haksız ve zamansız ölümü kabullenemiyorduk. Köyün yaşlı kadınları belki kurşuna dizilen diğer köylüler suçludur. Bizim köyde suçlu yok, bir şey yapmazlar diye birbirlerini kandırmaya, teskin etmeye çalışıyorlardı. Jandarmaların köye girdiği zaman dağlara kaçmayı denemeyenler o an çok pişman olmuşlardı. Zaten birçoğunun hem kaçacak halleri yoktu hem de bu kötü sonu bilemezlerdi. Ağıtlar, iniltiler, gözyaşları içinde tüm insanlar birbirleriyle vedalaşıyordu. Ölüm döşeğindeki bir hasta genellikle arkada kalacak olan akrabalarına vasiyetini yapar. Bu kalabalıktan arkada kalan olmayacağı için vasiyet eden de yoktu. O üzüntülü anda, Gule eliyle göstererek, bu bizim köylü Heyder Mille tam karşımda oturuyordu. Kafasını iki elinin arasına almıştı, sanki uyur gibi derin derin düşünüyordu ve sanki bir avuç içi kadar küçülmüştü. 30 yaşında dalyan gibi yiğidi bu kadar hüzünlü, bitkin ve çaresiz bir halde görmek benim içimi burktu. Boylu boslu Heyder Mille'nin çaresiz bitkin halini seyrederken, tam o anda Heyder bir rüyadan uyanır gibi gözlerini açtı, etrafına bakındı. Zaza diliyle, "Lav meterse, korkmayın. Rüyamda bozatlı ızır kanatlanmış uçan beyaz atıyla gözüme göründü. Korkmayın, size bir şey olmaz," gibi sözler söyledi. Saçları kırlaşmış Heyder Mille, yani Haydar Doğanay, "Evet, o günde de ben de oradaydım," dedi. Ölüm mangasının karşısında kurşunların akıtacağı kanları görmemek için iki elimle gözlerimi kapamıştım. İdama gidecek mahkum gibi geçmiş hayatımı, çocuklarımı hayal ediyor, kara kara düşünüyordum. Kendi kendime bu feci sahne belki de bir rüyadır diyordum. Gözüm kapalı sayıklarken bir an boz atlı Hızır kanatlanmış beyaz atıyla gözüme göründü. Üstümüzden geçerken "sakın korkmayın, size bir şey olmayacak," dedi. Ben gözlerimi açtım. Etrafımdakileri yüksek sesle "Lav metersi, korkmayın," dedim. "Az önce boz atlı Hızır gözüme göründü. Darda kalanlara yetişen yüce Hızır bizi korur," dedim. Musa onu tasdik etti. "Gerçekten de Heyder Mille'nin söylediklerini ben de duydum," dedi ve sözü Gule'ye bıraktı. Gule, Heyder Mille rüyasını gürültülü kalabalığın tam orta yerinde bizim dille ve yüksek sesle söylediği halde sadece ona çok yakın olanlar duydu. Köylülerin çoğu gürültüden, hengameden dolayı Heyder'in söylediklerini duyamadı. Heyder'in çok yakınında olup onun söylediklerini duyan insanlar onun rüyasını bizim dille birbirine yaydı. Suda boğulan köpüğe sarılır misali bizimkiler bu rüyaya umut bağladılar. Ben küçüklüğümden beri rüyalara inanan biri değilim. Ama gerçekten de Heyder Mille'nin rüyasını anlatmasından 2 dakika sonra bir rüya, bir hayal, bir mucize gerçekleşti. Beyaz atı kan ter içinde kalmış bir subay aynı rüyadaki gibi meydana geldi ve yüksek sesle "Mareşal Fevzi Çakmak'ın yeni emri var. Artık yakalananlar kurşuna dizilmeyecek. Hepsi sürgün edilecek. Siz kurtuldunuz. Hozat'ta bir kahve içtiğim için birkaç köye 2 dakika geç ulaştım. Köylüler 2 dakika önce kurşuna dizilmişti. Keşke bu kahve bana zehir zıkkım olsaydı da içmeseydim. Bir kahve diğer köylerde birçok insanın ölümüne sebep oldu. Bu köye tam zamanında ulaştığım için sizler şanslısınız. Hadi hepinize geçmiş olsun," diyerek atından aşağıya atladı. Bize sevinçli duyuruyu yaparken subayın gözlerinin içi buğulandı. Yani o kara günde bu Heyder amcanın rüyası gerçekleşti. O günden beri ben de rüyalara inanmaya başladım. Subayın bu sevinçli haberinden sonra köylülerimizin çehreleri değişti. O an bizler yeniden doğmuş, yeniden dünyaya gelmiş gibi olduk. Aslında bizim hepimizin doğum tarihi sanki o gün yeniden yazıldı. İnsanlar birbirine sarıldı. Analar yavrularını, kundaktaki bebeklerini bağrına bastı. Gözlerden sevinç yaşları akıyordu. Yüzlerde sevinç, korku ve üzüntü birbirine karışmıştı. Korku tüm Dersim'in omurgasına bir kara bulut gibi çökmüştü. O kara günler, korku bizleri hiç terk etmiyordu. Bir saat sonra askerler etrafımıza dizildi ve bizi Çemiş Gezek yoluna koydular. Güneydeki Yeşil Dağ'ın zirvesini aşarken dönüp son kez arkada kalan köye baktığımızda köyümüzün tüm evlerinden alevler, dumanlar yükseliyordu. Tüm evlerimiz içindeki eşyalarla, tüm köy anılarımızla birlikte yanıyordu. Sığırlarımız ve davarlarımız da askerler tarafından toplanmıştı. Bazı askerler hayvanları sürüyorlardı, bazıları da bizi sürüyorlardı. Artık bize de sürü muamelesi yapılıyordu. Bazımızın babası veya abileri dağa kaçmış, ormanlar içinde saklanmıştı. Belki de içinden kan akarak çaresiz bir durumda tepelerden bizim perişan halimizi seyrediyorlardı. Bizi o gün götürüp Çemiş Gezek'te bir camiye doldurdular diye Gule konuşmasına devam ederken Aydın araya girdi. Biz dağa kaçanlar ise o anda gizlendiğimiz Bezavut Dağı'ndan sadece köyden yükselen dumanları görebiliyorduk. Köyde insanlara neler yapıldığını bilmiyorduk, çaresizlik içindeydik, dedi. Gule'nin camiden bahsetmesi Müslüme camide geçen bir olayı hatırlattı ve çok önemli gördüğü bu olayı anlatmaya başladı. Birinci gece Çemişgezek camisinde büyükler sabaha kadar topluca oturdu. O gece üzüntüden kimse gözlerini kırpmadı. Küçükler de annelerinin dizlerinde uyudu. Sabah aydınlık olunca omuzları çok süslü bir subay geldi. Amcam Hasan'ın kızı Vayde'yi kendisine evlatlık olarak alacağını söyledi. O zaman Vayde 10 yaşlarındaydı ve kara kaşlı, ela gözlü, güneş yüzlü, ceylan bakışlı güzel bir kızdı. Herhalde o yıllar subaylar Osmanlı geleneklerine özeniyorlardı. Sahipsiz dersimli kızları alıp evlatlık bahanesiyle kendilerine hizmetçi yapmak istiyorlardı. Belki de bazıları kötü emelleri için kullanacaktı. Bu evlatlık olayları başka köylerde de olmuş, hep en güzellerini seçiyorlarmış. Ölüm yolculuğunda oldukları halde namusuna şerefine çok bağlı dersimliler küçük kızlarını onlara teslim etmiyordu. Anca beraber, kanca beraber, ölürsek de beraber diyorlardı. Subay'ın kendisini götüreceğini duyan Vayde annesine sarıldı. Ben annemden ayrılmam diye ağlamaya başladı. Subay da, önünüzde uzun bir yolculuk ve çok çetin günler var. Belki hepiniz öleceksiniz. Bu kız benim yanımda rahat eder dedi. Emir eri annesine sarılan Vayde'yi zorla çekip almak istedi. Bizim akrabalar çoktu. Nenem, evli olan Kıse ve Helva halam, anam, yengem ve bu sayılanların çocukları yanımızdaydı. Çok uzun boylu ve cesur olan nenem tüm akrabalara Vayde'yi aranıza alın dedi. Biz Vayde'nin yanına yaklaştık, Vayde'ye sarıldık, ağlamaya başladık. Nenem hane, beni öldürmeden torunumu benden koparamazsınız, zaten biz her gün ölüyoruz dedi. Emir eri Vayde'nin bir kolunu yakalamıştı, çekiyordu. Vayde annesine sarılmıştı. Biz de Vayde'nin etrafını sarmıştık, bırakmıyorduk. Neyse ki subay ısrar etmedi. Belki de olay büyür, üstleri duyarsa zarar geleceğinden korktu. Emir erini geri çağırdı subay, çıkıp gittiler. Fakat subay ısrar etse zorla alabilirdi. Bize sahip çıkan yoktu, hak hukuk kalmamıştı. Sözü tekrar Gule aldı. Müslüm'ün bıraktığı yerden devam etti. Vayde'yi kurtardıktan sonra bir müddet sonra bizi camiden çıkardılar. Çemişgezek'in doğu çıkışında Elaziz'e giden yolun solundaki düzlüğe götürdüler. Düzlükte badem ağaçları vardı. Bulunduğumuz yerin kuzeyinde Dekke köyüne doğru uzanan bir dağ var. Bu düzlüğün güneyinde ise yüksek, dik kayalardan uzun bir kalyon bulunuyor. Kalyonla aramızdaki derin tepeden Tağar Çayı geçiyor. Dik kayaların ortasında çok eski devirlerden kalma, aynı Ürgüp'teki gibi kayalara oyulmuş mağara evleri var. Bunlara in delikleri denir. Çok tuhaf bir durumdu. Biz o anda ilkel insanların o küçücük mağarasına, in deliklerine bile sahip değiliz. Bizi rahat ve serbest bıraksalar, korkusuz bir ortam olsa, tüm ailemiz birlikte olsa, bu mağaralar dahi bize saray gibi gelir. Bir ağaç kavuğuna bile razıyız. O gün diğer köylerden kafile kafile insanlar getirdiler. Bulunduğumuz meydan insanlarla doldu, kum atsan yere düşmez. Birinci gün içimizden erkeklerin bir kısmını ayırıp Çemişgezek'in deresinde kurşuna dizdiler. Onların içinde bizim köylü yiğit Lılo da vardı. İkinci gün koç uşağı aşiretini ayırıp Dekke köyüne doğru götürdüler. Sonra onların da kurşuna dizildiğine dair haber geldi. Öyle bir ortam ki boz elbiseliler Azrail olmuşlar. İstedikleri an canımızı alıyorlar. Düz alanı insanlar doldurmuştu. Kuzeyimizdeki dağ ise Dersim'in köylerinden toplanan davarlarla kaplıydı. Arı kovanının bir dalı sardığı gibi davarlar da bu dağı sarmıştı. Koca dağda bir karış toprak parçası görünmüyordu. En yakınımızda boz eşek sürüleri vardı. Onlar az da olsa kuru otlarla beslenebiliyorlardı. Gamsız, kedersiz anırıyorlardı. Etrafımızdaki boz eşeklerin zır zır bağırmaları kulaklarımızı rahatsız ediyordu. Bizler bir zırnık yemek bulamıyorduk. Zaten büyüklerimiz de annelerimiz de yemeği düşünecek hal kalmamıştı. Sadece çocuklar yemek için ağlaşıyorlardı. Biz küçük çocuklar en ağır savaş günlerinin ortasında kalmıştık. Namlular üstümüze dönük, süngüler ensemize dayalı, iki gece, iki gündüz bu meydanda kaldık. Biz küçükler bu insanlık dışı şartları hiç hak etmemiştik. Kara yaslara bürünmüş, üzüntülere boğulmuş, kimsesiz dersimdiler, yani bizler, bu düzlükte kara kara düşünürken, üçüncü günün sabahı bir subay insanları yüksek sesle yolculuk başlıyor diye emir verdi. Hareket borusuyla kalabalık dalgalandı. Bizi yaya olarak Elaziz yoluna dizdiler. ve bir gün yürüyerek Fırat Nehri'nin önüne ulaştık diyen Gule konuşmasına şiir gibi devam ediyordu. Yüzlerce dersim köyünden, sığırlar, atlar, kuzular, keçiler, sürü sürü, dalga dalga, kafile kafile getirildiler. İnsanlar, insanlar, sefil perişan insanlar. Bir yanda insan sürüsü, bir yanda hayvan sürüsü, günlerce yan yana sürüldüler. Sal başına, gemi başına yığıldılar. Oy Fırat yol vermedi, Fırat nehir olalı, böyle kalabalık görmedi. İnsanlar günlerce sal bekledi, susuzluktan dudaklar çatladı, açlıktan mideler büzüldü ve kan tepeye yürüdü. Kızgın Ağustos güneşi, cayır cayır beyinleri kavrulan yoksul köylüler esas suçluyu bırakıp sala erken binip karşıya geçmek için birbirleriyle kavga etmeye başladı. Sanki karşı tarafa geçen kurtulacakmış gibi, sanki karşı tarafa geçen rahata ulaşacakmış gibi. O günler insan sürüsünün durumu davardan daha beterdi. Çünkü davarlar otluyor, az da olsa karnını doyuruyordu ve kızgın güneşin altında yürümeye alışkındı. İnsanlar açtı, insanlara hayat zehir edilmişti. Bu insanlar onları bu hale düşüren ve etraflarında silahlı boz elbiselilere tek kelime bile söyleyemedi. Onlar sert sert bakınca insanlar başlarını öne eğiyor, gözlerini gizliyordu. İnsanlığın, adaletin olmadığı bir dönemdi. Ufak bir ihbar, ufak bir suç yüzünden insanlar kurşuna diziliyordu. Köyümüzde başlayan sürgün yolculuğu devam ediyordu. Birinci gün bizim köyden Mıçıl'ın dizlerinde derman kalmayan yaşlı annesi yolda bırakıldı. O yaşlı kadından bir daha haber alınamadı. İnsanlar canından bezmişti. Arkada ölüme terk edilen yaşlı kadın için tüm insanların yüreğinden kan akıyordu. Ama çaresizlik içindeydiler, elden bir şey gelmiyordu. Dağ yollarında dizlerinde takat kalmayan kaç yaşlı insanın ölüme terk edildiğinin sayısı bilinmiyor dedi Gule. Müslüm, ben Fırat Nehri'ni geçtikten sonra Elaziz Ovası'nda mola verdiğimiz bir yeri hatırlıyorum diyerek araya girdi. Eski bir han vardı. Şimdi han yok olmuş ama oraya hala Hanbaşı deniyor. Orada mola verildi. Orada küçük bir pınar vardı. Pınara yaklaşınca kızgın Ağustos güneşinin altında yanan, susuzluktan kavrulan insan sürüsü pınara doğru koştu. Askerler namluları halkın üstüne çevirdi. Bazıları ateş etti. Kurşunlar tepemizin üstünden vınlayıp geçti. Halk yerlere kapandı. Yerde cansız ölüler gibi yığılıp kaldılar. Önce askerler yeteri kadar su içtiler, mataralarını doldurdular. Sonra pınar başından ayrıldılar. Sivil insanlar bir arı kovanı gibi pınarın üstüne yığıldılar. Halkı sıraya dizen, organize eden yoktu. Bu karmaşada su almak isterken çocuklar ezilip ölebilirdi. En küçüklerimiz olan kardeşim Ali ve amcamın küçük oğlu Hüseyin su, su diye ağlıyordu. Yanımızda su getirecek bir bardak veya bir tas su tası bile yoktu. Ben de daha çocuktum ama ailenin en büyük erkeği olarak kendimi onlara bakmakla sorumlu görüyordum. Linç olmayı göze alıp kalabalığın içine girdim. Pınarın başında bir kadının elinde içi su dolu olan tası gördüm. Bir yudum su içmek için istedim. Bana acıyan kadın su dolu tasını elime verdi. Al biraz iç, geri ver dedi. Kadın biriyle konuşurken ben su dolu tasla birlikte kalabalığa daldım. Kalabalıkta insanlar birbirini tanımıyordu. Kadın gelip beni bulamadı. O tastaki sudan önce biraz en küçüklerimiz olan Ali ile Hüseyin'e içirdik. Geri kalandan tüm aile birer yudum alıp ağızlarını ıslattı. Tasını kaçırdığım kadına karşı haksızlık oldu ama insan günlerce aç ve susuz kalınca iradesine hakim olamaz. Haksızlık da yapar, hırsızlık da yapar. Açın imanı olmaz. Kendi adını duyan Ali abisinin sözünü kesip kendi derdini dökmeye başladı. Bir gece orada konakladık. Bazı geceler ayaz olurdu. Bazı ailelerde kazak, ceket, kilim vardı. Üstlerini örter, üşümeden, titremeden uyurlardı. Biz evden bir zırnık bile alamamıştık. Askerler eşyamızı almaya fırsat vermedi. Üstümüzde sadece birer yazlık gömlek, birer şalvar vardı. Geceleri ayaz basınca annem incecik başörtüsünü beyaz yazmayı üstüme atıyordu. Ama faydası olmuyordu. O günler bir eski kilime, bir çula bile muhtaç kalmıştık dedi Ali. Gule evet dedi. Yatak yorganımız, aşımız, bulgurumuz, hayvanlarımız başkalarına kalmıştı. Biz geceleri mola verilince keçiler gibi toprağı eşerek, yeri biraz düzelterek uyuyorduk. Zaten büyüklerimizin gözüne uyku girmiyordu. Han başında yeri eşip düzelterek toprağa uzanmıştık. Sabah tiz sesli hareket borusu ötünce sürgünler yine yola dizildi. Nal döken yamacına geldik diye Gule konuşmaya devam ederken Müslüm yine Gule'nin konuşmasını kesti. Müslüm kardeşi Ali'ye bakarak, kardeşim Ali ile amcamın oğlu Hüseyin 6 yaşındaydılar. Yürümekten apış araları yara olmuştu. Küçük çocuklar acıdan yürüyemiyorlardı. Yamaca tırmanırken yandaki hayvan sürüsünün içinde bizim anlı beşik atı gördüm. Yuları da başındaydı. Gittim atın yularından yakaladım. Bu bizim at dedim. Kardeşim hasta yürüyemiyor. Atımıza bindireceğim dedim. Asker git ulan başımdan velet, kafamı bozma. Bela mı istiyorsun? Ölmek mi istiyorsun diye bana kızdı. Ben atın yularına yapıştım, bırakmadım. Aslında o an benim yaptığım resmen delilikti. Demek ki olaylar canımıza tak etmişti, bizde akıl kalmamıştı. Artık ölümden bile korkmuyorduk. Ayrıca demin de dediğim gibi ailemizin en büyük erkeği ben olduğum için kendimi her konuda sorumlu hissediyor ve ailem için fedakarlık yapıyordum. Askerin beni itip kalkmasını bir subay gördü, yanımıza geldi. Bu at bizim. Küçük kardeşimin bacak arası yara olmuş, yürüyemiyor. Bu ata bindireceğim dedim. Subay perişan halimizi anladı. Bırak atı alsın, bir zararı olmaz dedi. Atı alıp getirdim. Ali ile Hüseyin'i ata bindirdim. Yanımdaki insanlar cesaretime şaşırdılar. Bir yaşlı bana yaklaştı. Bizim dille kulağıma fısıldadı. Bergamı, yani kuzum, sen çocuksun. Büyük hatalar yapıyorsun. Sakın bir daha böyle bir delilik yapma. Seni tek kurşunla yok ederler. Bizi şu anda insandan saymıyorlar. Onların yanında hayvan kadar bile değerimiz yok. Aman dikkatli ol dedi. Boyuna zırt pırt lafımı kesmeyin. Kafam karışıyor. Olayların sırasını unutuyorum. Düzgün anlatamıyorum dedi Gule ve kaldığı yerden devam etti. Elaziz'e giderken kaç gece konakladığımızı hatırlamıyorum. Köyün kedileri köpekleri sahiplerini terk etmediler. Elaziz Ovası'ndaki tren istasyonuna kadar bizimle geldiler. Sahibine bağlı ev hayvanları bile bu vahşetin farkındaydılar ve üzgündüler. Etrafımızda eli kamçılı süvariler vardı, emir kulu askerler vardı, içecek su bulmak için sağa sola koşan zavallı insanları kamçılayıp geri getiriyorlardı. Bizi bir davar sürüsü gibi istediği yöne sürüyorlardı. Nal dökenden sonra günlerce süren yürüyüşle yorgun, bitkin, perişan bir halde Elaziz'e vardık. Elaziz'de kadın erkek hepimizin saçlarını sıfırla tıraş edip bizleri dazlak kafayla hamama gönderdiler. Biz artık bir koyun sürüsü gibiydik. Hiçbir şeye itiraz etme hakkımız yoktu. Bizi istedikleri yöne sürüyorlardı. Musa ortaya sordu. Biz Elaziz'de nerede bekletildik? İçinizde bilen var mı? İşlerinden biri tren istasyonunda diye cevap verdi. Musa ama hangi istasyondu diye cevap verdi. Cevap veren olmadı. Musa sorusunu kendi cevapladı. Bu istasyon Elaziz Ovası'ndaki Hüseyinlik istasyonuydu. Bizim grubu Elaziz'e hiç sokmadılar. Yemek ve sıhhiye çadırları hepsi bu toplama kampındaydı. Askeri berberler de vardı. Etrafımız tel örgüler ve silahlı askerlerle çevriliydi. Kimse kamptan dışarı çıkamazdı. Köylerimizden peşimize takılıp gelen kedi ve köpeklerimizi bu istasyonda kurşuna dizdiler. İçimizde köpekleri için ağlayanlar oldu. Gule, Musa'nın söylediği doğrudur. Çok iyi hatırlıyorum. İlk gün orada askeri berberler kadınların saçlarını da makineyle sıfır tıraş ettiler. Sonra hepsini dazlak kafayla hamama götürdüler. Hamam kampın dışındaydı ve kamptan çok uzaktı. Bizi yaya olarak uzun bir yolculuktan sonra hamama götürdüler. Hamama giderken yolda birkaç kişi kaçmıştı. Hamamdan sonra kaçan olmasın diye bizi tekrar Hüseyin'in köyünün istasyonunda kurulan kampa götürmek için atlı arabalar geldi. Askerlerin gözetimindeki atlı arabalarla bizi kampa götürdüler. En ağır şartlarda bile hayat devam eder. En kötü şartlarda bile bazı insanlar muziplik yapar. O anda erkekler hamamından çıkan ve at arabalarına binen kadınları gören bizim Memo, hiç şehir görmemiş saf kadınlara dönerek kendi dilimizle şöyle dedi. Kadınların bindiği arabanın sahibi olan erkek, aynı zamanda o kadının da kocası olacak. Birbirinizle helallaşın artık, birbirinizi hiç göremeyeceksiniz dedi. Çoğu hiç Türkçe bilmeyen saf kadınlar şaka ile söylenmiş bu sözlere inandılar, çok üzüldüler. Bazıları ben intihar ederim, halkımızı çocuklarımızı kurşunlayan bu Yezidlere varmam dediler. Kampa varınca durumu Memo'ya anlattım. Kadınların üzüldüğünü duyan muzip Memo şaka yaptığına çok pişman oldu. Hepsinden tek tek özür diledi. İnsanlar şakayı anlayacak zamanda ve durumda değildi. İnsanlar kara yaslar içindeydi. Dersim köylerinden başka hiçbir yer görmeyen, Dersimce'den başka bir dil bilmeyen, saf garip doğa insanları en kötü günleri yaşıyordu. Zavallılar ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmiyordu. Nerede olduklarını, nereye gideceklerini, akıbetlerinin ne olacaklarını da bilmiyorlardı. Bu bilinmezlik insanları kahrediyordu. Otuz üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 330.